Bütün dünyadan özür diliyorum. Demirtaş Ceyhun. Cem Yayınevi İstanbul 1989. Bu kitap 118 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosuna seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 26 Aralık 2011. Okuyan Emrah Büke. Cem Yayınevi bugüne dek TRT Roman Başarı Armağanını, Türk Dil Kurumu Öykü Ödülünü, Saik Faik Hikaye Armağanına kazanmış, birçok öyküsü ve romanı çeşitli dillere çevrilmiş değerli yazarımız Demirtaş Ceyhun'un şimdi de çok değişik bir çalışmasını sunuyor okurlarına. Ceyhun'un bu kitabı bildiğimiz anlamda bir gezi notları kitabıdır. Ne anlardır ne de uzun öyküdür. Değişik zamanlarda ve mekanlarda geçmiş birçok olayın biraz anı, biraz izlenim, biraz gezi notu biçiminde yer yer fantezilerle de genişletilmiş yeni bir kurgulamasıyla öykülendirilişidir. Dolayısıyla anlatılan olayların gerçekliği ve aralarında kronolojik bir bütünlük bulunup bulunmadığı araştırılmamalıdır. Demirtaş Ceyhun'un yayınlarımızın arasında çıkmış 10. kitabı olacak Bütün Dünyadan Özür Diliyorum adlı bu yapıtının da ilgiyle karşılanacağına ve yankılar uyandıracağına inanıyoruz. Birinci bölüm. 1. Bu gerçeğin ilk kez 1987 yılında Gürcistan'da farkına vardım. Meğer kendisinden özür dilemem gereken ne çok insan varmış dünyada. Gürcistan Yazarlar Birliği'nin düzenlediği bir yemekteydik bir grup yabancı yazar. Gürcü usulü kurulmuş, keyfine doyum olmaz bu güzel masamızın tamadası aklımda kaldığı kadarıyla Georgi Gamarştabov'la Tisistivsi öteki yabancı konuklara dönmüş, keyifli keyifli, ''Siz bu Türkleri bizim kadar bilemezsiniz.'' diyordu. ''Olanaksız, bizim kadar tanıyamazsınız. Bu Türkler var ya bu Türkler, yüzyıllar boyu kah doğudan, kah batıdan topraklarımıza saldırıp, habire kızlarımızı kaçırmışlardır. Bu Türkler NATO'ya da niye girdiler biliyor musunuz?'' Nereden bileceksiniz? NATO bir Gürcü kızı adıdır. İşte bu Türkler de NATO'yu Gürcü kızı sanmışlar da hemen saldırmışlar ya. Ha ha. Gerçekten çok güzel insanlar bu Gürcüler. Alabildiğine iştenlikli. Dost canlısı, sımsıcak. Yaşamasını, yaşamın tadını çıkarmasını iyi biliyorlar. İlk kez Yevtuşenko'dan dinlemiştim Gürcülerin bu güzelliklerini. 1985 yılı güzündeydi. İstanbul Kitap Fuarı için konuk gelmişti ülkemize. İşte o konukluğu sırasında, hani neredeyse ne zaman çöksek bir masanın başına, sözü döndürüp dolaştırıp hemen Gürcistan'a getirmişti sanki Yevtuşenko. Yok, Gürcülerin ulusça müziğe olan o akıl almaz düşkünlüklerini, müzik yeteneklerinin o olağanüstülüğünü, yok konukseverliklerini, dostluklarını, sıcakkanlılıklarını, yok içki sofralarının o kolay kolay anlatılmaz masa keyfini, masa düzenini, İçki severliklerini, iyi içmelerini, içki içmesini iyi bilmelerini, sığır boynuzlarından içki kadehlerini. Yok işkembe çorbalarının güzelliklerini, işkembecilerini. Ne aklınıza gelirse. Anlata anlata bitiremiyordu artık. Hatta arada bir, biraz fazla coştu mu, hadi kalkıp bir işkembeciye gidelim, orada Gürcü usulü işkembeyle sürdürelim işkimizi, diye tutturduğu bile oluyordu. Yahu yenya, Yevgeni, Gürcü usulü işkembede nasıl bir iş Allah aşkına? Bizdeki usulüne göre işkembe, içkiyi bastırsın diye üstüne içilir. Sonra işkembecide içki ne arasın ki? Yoktur. Öyleyse biz de içkimizi yanımızda götürürüz. Geleneğimizde konuğun bir dediğinin iki ettirildiği görülmüş mü hiç? Tövbe! Hele bu istek de içkiyle, yeni bir içki içme biçimiyle ilgili ise tövbe! Oğlum Hıdır! Hesapla birlikte sen bir ufak şişede rakı getir bakalım bize. İç cebimizde bir eski gazeteyle sarılı ufak rakımız doğru lale işkembesine gitmedik. İlle de Gürcü usulü işkembeyi diye nice diller mi dökmedik işkembeciye? Gürcü usulü işkembeylere rakı içilirken türkü de söylenirmiş. Hatta işkembecilerde saz heyeti bulunurmuş bu yüzden. Demek öyle, pekala. Bu kez de elleri kulaklara atıp Yevtuşenko'nun yol göstericiliğinde aklımız sıra Gürcü türkülerinde uydurmaya kalkışmadık. Aziz Nesin'den de az dinlememiştim hani Gürcistan öykülerini. Tiflis öykülerini. 3 gün kalmış da Tiflis'te bir bardak çay içememiş. Çay dedikçe o, yol göstericisi yazar dostları çay kolay diyorlarmış hemen. Sonra da hele sen hoş gelmişsin bir yudum içip de onu kutlayalım önce deyip şarap şişesini ardı ardına açıyorlarmış. 3 gün sonra hala sarhoş artık ayrılıyormuş Tiflis'ten. Havaalanında gazeteciler nasıl buldunuz Tiflis'i diye sormuşlar. Tiflis benim için süslü, işlemeli, kocaman bir tavan demiş hemen Aziz Nesin. Ama bakmış yaptığı espriyi anlayan yok. Herkes sus pus şaşkınlıktan. Yahu demiş, bana habire şerefe deyip kadeh diktirmekten başka bir şey yaptırmadınız ki Tiflis'te. Üstelik boynuzla içiyorsunuz. İçindekinin birazını içip masaya koyma olanağı yok ki boynuzuda. Çaresiz hepsini birden dikeceksiniz başınıza. Bu yüzden de hep tavana baktım. Gürcistan'da tavandan başka yer görmedim. 2. Bu Gürcüler gerçekten tadlarına kolay kolay doyum olamaz insanlar. İçki sofraları da kendilerine yaraşır güzellikteydi vallahi. Hem içki sofraları öteki sofralardan daha zengindi. Bir kuş sütü eksikti belki, hem de Gürcü sofralarında sözcüğün tam anlamıyla insan dostlarıyla birlikte içiyordu. Öyle ki bu Gürcü sofralarında gördüğüm kadarıyla bir saatten sonra bile insanın kendinden geçip mali hulyaya filan dalması da kesinlikle olanaksızdı. Çünkü masaya oturur oturmaz aralarından hemen bir tamada masa beyi seçiyorlardı ve artık tamada söz vermeden kimse konuşmuyordu. Tamada da söz vermeden önce mutlaka bir toz söylüyordu. Yani söz vereceği kişinin kimliğini de onun bazı özelliklerini biraz övermiş gibi, biraz hicvedermiş gibi kısa ve tatlı bir gıdıklamayla açıklıyordu. Böylece de hem masadaki konuşmaları yönlendirmiş oluyordu, hem de istediklerini kapıştırıp, istediklerini barıştırarak tatlı bir sohbetin kurulmasını sağlıyordu. Bu yüzden de meyhane öykülerinden, sarhoşluklar alanından geçinmiyordu Gürcistan. Yani bu içki sofralarıyla, kendilerine özgü masa düzenleriyle, kısacası meyhanelerinin güzellikleriyle açık açık övüyorlardı Gürcüler ve bol bol da fıkralar uyduruyorlardı. Hatta öyle ki fıkra bu ya, Gürcünün biri Moskova'ya gelmiş. Ve tabii akşam oluncaya doğru Gürcistan lokantasına gitmiş. Nicedir görmediği Moskova'daki Gürcü dostların da bulmanın coşkusu da olsa gerek, bir iyice çekmiş kafayı ve gecenin bir saatinde dut gibi çıkmış dışarıya. Gürcistan lokantasının tam önünde de Moskova'nın kurucusunun kocaman bir anıt yontusu var. Şöyle gözlerini kısıp sallana sallana bir an süzmüş onu. Bu da kim yahu demiş sonra. Kimin anıtı bu? Moskova'yı kuranın anıtı demişler. Gene ileri geri bir iki sallanmış. Yüzünde onu takdir eder bir gülümseme. Bravo sana be demiş coşkulu coşkulu. Moskova'yı gerçekten güzel yere kurmuşsun. Getirmiş Gürcistan lokantasını tam önüne oturtmuşsun. Bravo sana vallahi. 3. Üstelik içki içerken şarkı yakmayı da çok seviyorlardı Gürcüler. Tıpkı bizdeki ağıt yakmak gibi bir şey. Başka türlü anlatamadığım için yakıştırıyorum. Gerçekten de sadece küçük bir farkla. Biz ölümümüzün başında acımızı bölüşmek için nasıl doğaçtan ağıt yakıyorsak, onlar da şarabın başında neşelerini dostlarıyla bölüşmek için hemen doğaçtan şarkılar yakıyorlardı. Bu doğaçtan şarkı yakmaları ile ilgili fıkralarda anlatıyorlardı. Çünkü bu şarkıların önceden başı sonu da saptanmamış olduğu için tıpkı bizim ağıtlar gibi, tıpkı Arap'ın yalellisi gibi istendiği kadar sürdürülebiliyordu. İstenirse sofra dağılıncaya dek sürdürülebiliyordu yani. Hem de çok sesli olarak. Yeryüzünde Gürcü müziği kadar çok sesli bir başka müzik bulunsun sanmam. Çünkü artık hiç kuşkum yok, her Gürcü istediği an bestecidir. İstediği an şarkıcı. Bu nedenle de o şarkı yakmalarda şarkıya kaç kişi katılıyorsa o kadar şarkı da o kadar çok seslendirilirdi. Yeter ki biri elini kulağına atıp ilk dizeyi ve ilk ezgiyi söylemesin. Artık tamam. Arkadaşı hemen ikinci dizeyi uyduruveriyordu. O ezgiye öykünür biçimde seslendirerek. Üçüncü kişi üçüncü dizeyi, dördüncü kişi dördüncü dizeyi. Arada bir hep birlikte yineleyerek ilk dizeleri hep birlikte yepyeni bir şarkı besteliyorlardı doğaçtan. Üstelik istedikleri uzunlukta. Hani bu özelliğiyle de doğrusu övünmesini iyi biliyorlardı. Örneğin, vatanlarını bile bu özellikleri sayesinde kazandırmışlardı anlattıklarına göre. Fıkra bu ya. Allah Baba dünyayı yarattıktan sonra haber salmış bütün kullarına. Kendilerine toprak dağıtmak için çağırmış. Gürcüler de gelmişler topluca. Ama bir de ne görseler? Tam bir ana baba günü Allah'ın kapısının önü. Ölçmüşler, biçmişler. Olanaksız. Akşama kendilerine zor gelir sıra. Bakmışlar olacak gibi değil. En iyisi bir su başına gidip sofraları kurmak. Hiç olmazsa beklerken zamanın nasıl geçtiğini fark etmezler. Hemen bir su başına koşmuşlar ve açmışlar şişeleri, sofrayı kurmuşlar, tam adayı seçmişler, elleri kulaklarına atmışlar. Çökmüşler şarkıya. Derken bir bakmışlar ki zaman nasıl geçmiş, gün dönmüş gitmiş, neredeyse akşam olmakta. Telaşla fırlamışlar yerlerinden, aman Allah'ım darıtmayalım diyerek. Lakin bir de gelmişler ki incin top oynuyor ortalıkta. Kimsecikler yok. Allah Baba oğullarına bölüştürmüş dünyayı. İşini bitirip ellerini çırpmış, sonra çekmiş kapamış kapısını, evine gitmiş. Bir an ne yapacaklarını kestiremeyip bocalamış değiller ya. Ne ki tez koparmışlar ve yallah. Doğruca Allah'ın kapısına dayanmışlar. Bu kez de başlamışlar hep birazdan şarkı yakar gibi pişmanlık yakmaya, yalvarmaya. Aman Allah'ım demişler. Biz ettik sen etme. Nereden bilirdik onca insanın işinin bu denli tez biteceğini? Hani biraz da bu yüzden işi şarkıya vurmuştuk. Dalmışız. Sen bağışla gayri bize. Kurban olduğumuz Allah. Bizi de vatansız bırakma. Bize de bir toprak ver. Yalvarıyoruz sana. Yok demiş Allah. Toprak moprak kalmadı. Her yeri dağıttım. Siz de zamanında gelseydiniz. Yalvar yakar olmuşlar. Aman Allah'ım demişler hep bir ağızdan. Ocağına düştük. Bu fakir kullarını vatansız mı bırakacaksın şimdi? Yalvarıyoruz. Bize de yer ver. Allah Allah demiş Allah. Yahu ne laf anlamaz adamlarsınız. Size yer kalmadı diyorum ya. Aman Allah'ım ne olursun ocağına düştük. Bakmış Allah olanaksız. Bu gürcülerden kurtuluş yok. Kapıya dayanmışlar. Yalvar yakar ağlaşıyorlar. Galiba hem biraz çaresiz kalmış hem de bu yalvarış yakarışlara, bu ağlamalara yüreği dayanmamış olmalı. Hallerine acımış. Peki peki demiş. Kesin ağlaşmayı. Kendime ayırdığım bir yer vardı. Ne yapayım? Bari orayı da size vereyim. İşte diyorlardı keyifli keyifli. Yeryüzünde Gürcistan'dan daha güzel bir yer yoktur. Burası Allah'ın kendisi için ayırdığı yerdir. Adanmış topraktır. Gerçekten de Kafkaslar güneyiyle, kuzeyiyle, doğusuyla, batısıyla gerek doğası açısından, gerekse insanları açısından son derece ilginç bir yerdi. Daha oraları görmeden Büyük Ozan Resul Hamzatov dostun o tadına gerçekten kolay kolay doyum olmaz kitabı benim Dağıstan'ımı okuyunca biraz şaşırdım, çarpılmıştım. 4. Bir yandan Hamzatov'un Dağıstan'ı, öte yandan Yevtuşenko'nun Aziz Nesin'in Gürcistan'ı. Ama nereden bilebilirdim ki Kafkasların, Gürcistan'ın daha adım atar atmaz topraklarına tutup beni de böyle bir iç hesaplaşmasına, kendi kendimle hesaplaşmaya sürükleyeceğini. 13-16 Şubat 1987 tarihleri arasında toplanan Gorbaçov'un o ünlü Moskova forumuna ben de çağrılmıştım. Breh breh breh. Gerçekten de o tarihlerde tam 3 gün boyunca Moskova'da atmıştı yaşlı dünyamızın yüreği. Kimler çağrılı değildi ki? Kimler yoktu ki forumda? Ünlü, dünyayı tutmuş yazarlar, Graham Greene'ler, Norman Mailer, Max Frisch'ler, Frisch Dürütmanlar, Max von Grün'ler, Hermann Kant'lar, Stephen Hermin'ler, Aldo de Jacola'lar, René Stuvarny'ler, Pierre Gamara'lar, James Aldrich'ler, Bell Kaufman'lar, Gore Vidal'lar, Misos Forman'lar, Lisandro Chavez Alfaro'lar, Isabel Allende'ler, Lisandro Otero'lar, Kate Walker'lar, hatta bizim Türk Ali, Günter Warfel'lar, tabii Cengiz Aymatov'lar, Yevgeni Yevtushenko'lar, Yuri Bondarev'ler, Vasil Bikov'lar, Valentin Rasputin'ler, Andrei Vozneski'ler, 48 ülkeden tam 150 yazar. Arthur Miller gelmemişti ama karısı Inga Miller oradaydı. Irwin Stone, Kurt Vonnegut, Susan Sangut, Iris Murdoch, Günter Grass filan da son dakika özür telgrafları göndermişlerdi. Hele hele sinemacılar. İnsanın düşünde görse kolay kolay inanmayacağı, artık adı söylenince çıkmış aktörler, aktrisler. Kimler yok kimler? Gregory Peck'ler, Peter Ustinov'lar, Marcello Mastroianni'lar, Gianna Marie Folente'ler, Damiana Damina'lar, Claude Carina'lar, Alberto Sorti'ler, Paola Vittoria Taviana kardeşler, Maria Schell ve Maximilian Schell kardeşler, Maria Villadiller, Hanna Şuygullalar, Yusuf Şahinler, daha niceleri. 32 ülkeden tam 82 sinemacı. Beatles'lardan John Lennon'un işi Yoko Ono oradaydı. Demis Ronis oradaydı. 17 ülkeden tam 48 ünlü besteci, müzikolog ve şarkıcı gelmişti. 29 ülkeden de 66 bale sanatçısı, tiyatro yönetmeni, oyun yazarı ve oyuncu vardı forumda. 12 ülkeden 26 da ressam, yontucu ve plastik sanat eleştirmeni gelmişti. Ünlü modacı Pierre Cardin bile oradaydı. Çağrılılar yalnız bu kadar olsa. Toplantılar ayrı ayrı gruplar halinde, ayrı salonlarda, hatta bazıları ayrı binalarda yapılıyordu. Örneğin din adamları ayrı bir otelde kalıyorlar ve başka bir binada toplanıyorlardı. Konuklar 5 ayrı gruba ayrılmıştı. Yazarlar ve sanatçılar grubu, bilim adamları grubu, din adamları grubu, iş adamları grubu ve emekli generaller grubu. En büyük grup da yazarlar ve sanatçılar grubuydu. Yazarların, sinemacıların, tiyatrocuların, ressamların dışında tasarımcılardan, modacılardan, koreograflardan, mimarlara kadar hemen her sanat dalından temsilci vardı. Bu grubun toplantılarına katılanların sayısı 400 kişiyi buluyordu. Din adamları grubunda da Vatikan temsilcisi bilmem nerenin imamına kadar Hristiyan, Müslüman, Musevi, Budist, yeryüzündeki bütün dinlerden tam 215 din adamı gelmişti 56 ülkeden. Aralarında İtalya Ticaret Odaları Birliği Başkanı'ndan, Pepsi-Cola, Krupp, Fiat, Nippon Elektrik gibi dev kuruluşların temsilcilerinin de bulunduğu, dünyanın dört bir köşesinden gelmişler bir o kadar iş adamı da bir başka salonda toplanıyordu. Büyük çoğunluğu Nobel ödüllü fizik, kimya, matematik profesörlerinden, akademisyenlerden, teknisyenlerden, doktorlardan oluşan ve ev sahipliğini ünlü Sharov'un yaptığı bilim adamları grubunun sayısı da yazarlar ve sanatçılar grubu için çağrılanların sayısından az değildi doğrusu. Sayıları 50 dolaylarında emekli generallerden, emekli albaylardan oluşan eski savaşçılar grubu da bir başka binada toplantılar yapıyordu aynı anda. Bütün bu toplantıların ortak adı da insanlığın devamı ve nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için Uluslararası Moskova Forumu'ydu. Bunca insan tam 3 gün her türlü sınırlamalardan arındırılmış bir biçimde özgürce bu sorunları tartıştık. Dünya nükleer silahlardan acaba nasıl arındırabilirdi? Barış nasıl sağlanabilirdi? Hep 21. yüzyılı konuştuk. Bilindiği gibi İki süper gücün 1950'lerden sonra dehşet dengesi uğraşına giriştiği korkunç silahlanma yarışı daha 70'li yıllara varmadan üretilen nükleer silah stoku dünyayı bir anda yok edebilecek boyutlara ulaşmıştı. Sovyetler Birliği ile Amerika arasında bu konudaki ilk görüşmeler de 1969 yılında yapıldı. Uzun süren görüşmelerden sonra 1972'de hiç olmazsa bir kısım füzelerin üretimini sınırlayan 5 yıllık geçici SALT 1 anlaşması imzalandı. 5 yıllık süre bitince görüşmeler yeniden başladı ya, SALT 2 anlaşması ancak 1979 yılında imzalanabildi. Fakat o da Amerikan Senatosu'nca onaylanmadığı için hiç yürürlüğe girmedi. Bu arada ise 1973 yılında 33 Avrupa ülkesi ile Amerika ve Kanada'nın da katıldığı ortak Avrupa'daki silahlı kuvvetlere ve silahlara bir indirim yapılması amacına yönelik Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı toplanmıştı. 1975'te de Helsinki Sonuç Belgesi imzalanmıştı. Ama ne var ki bu konferanslar toplanır, bu anlaşmalar imzalanırken de nükleer denemeler durdurulmamıştı. Bu nedenle de 1980'lere gelindiğinde hem yeryüzündeki nükleer silah stoku artık korkunç boyutlara ulaşmıştı hem de nükleer silah teknolojisi inanılmaz boyutlara gelmişti. İşte bu aşamada Gorbaçov nükleer silah konusunda bugüne kadarki en büyük çıkışı yapmıştı 1985 yılında. 25 Temmuz 1985 günü son nükleer denemeyi gerçekleştirdikten sonra Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 40. yıl dönümünde 6 Ağustos 1985 günü bütün dünyaya Sovyetler Birliği'nin nükleer deneme konusunda moratoryumun ilan ettiğini açıklamıştı. Amerika'da nükleer denemelerini durdurursa bu silahların yok edilmesi konusunda her türlü görüşmeye açık olduklarını bildirmişti. Ne var ki Sovyetler Birliği moratoryum sürecini birkaç kez ertelediği, uzattığı halde Amerika buna katılmamıştı. Hatta tam karşıtı 1985 Ağustos'undan 1987 Mart'ına kadar tam 22 nükleer deneme daha yapmıştı. Kısacası Reagan ve Gorbaçov arasında zar zor gerçekleştirilen Cenevre ve Reykjavik görüşmeleri de umulan doğrultuda olumlu bir sonuç vermemişti. Sovyet yetkililer Amerikalıların bu süre içinde gerçekleştirdikleri denemelerle büyük ilerlemeler yaptıklarını, bu yüzden kendilerinin de çaresiz moratoryumdan vazgeçtiklerini ve nükleer denemelere yeniden başlamak zorunda olduklarını söylüyorlardı. Toplantılarda hep bunları konuşmuştuk. Üstelik bu toplantılara gazeteciler, foto muhabirleri, televizyon kameraları filan da sokulmuyordu. Böylece bir gazeteci tarafından belgelenme tehlikesi de yoktu. Bir kamera önünde şov yapma olanağı da. Toplantılar sonunda bir ortak bildiri filan yayınlanmayacaktı kesinlikle. Sonra ne bir gündem vardı ne de toplantıların bir başkanı, bir yazmanı filan. Herkes hakkında estiği gibi çekincesiz, özgür konuşuyordu. Hele hele Amerikalılar, Batılılar demediklerini bırakmıyordu Sovyetlere. Örneğin Kansas Üniversitesi'nin Slav Etütleri Profesörü Gerald Mikkelsen, "Dünya barışı üstüne konuşabilmemiz için siz önce edebiyata, düşünceye koyduğunuz sansürü kaldırın," diyordu bağıra bağıra Moskova'da. Francis Reynolds Twiner, "Hala hapishanelerde tutsak Sovyet yazarlar var. Önce onların özgürlüklerine kavuşturmalıyız," diyordu aynı tonda. Norman Mailer de, "Bu iştenliğinize inanabilmemiz için Gorbaçov'un bu glasnost politikası en az daha 2 yıl sürmeli," diyordu. Bu ara Afganistan delegelerinden biri de kazara cebinden bir yazılı metin çıkarıp Sovyetlere bir teşekkürü okumaya başlamadı mı saf saf? Birden alevlendi ortalık. "Hani monolog yoktu? Aramızda bir diyalog kurulabilmesi için toplanmıştık. Doğaçtan konuşacaktık, sessiz düşünecektik hani," diye bağırışarak hep bir ağızdan protesto etmeye başladılar. İlginçtir, Sovyet yazar ve sanatçılar da Batılıların bu sert eleştirilerine bir tepki filan göstermiyorlardı. Hatta tam karşıtı olanlar da beklenilmedik konuşmalar yapıyorlardı. Örneğin Yevtushenko, "Evrenimizde 3 dünya yoktur. Tek bir dünya vardır. Dünyamızın tek olduğunu hiç olmazsa burada bizler kabul edelim ve dünyamızı dünyalara ayırmaktan artık vazgeçelim lütfen. El birliğiyle yeni ve tek bir dünya yaratalım," anlamında gerçekten çok ilginç şeyler söylüyordu. Yalnız bu kadar olsa, son günü Kremlin'deki o görkemli kongre salonunda yapılan toplantıda hem de Gorbaçov'un yanından bütün dünyaya seslenen mikrofonlara "İnsanlığın en büyük düşmanı kapitalizm değildir," diye bağırıyordu İtalya Ticaret Odaları Birliği Başkanı. İnsanlığın en büyük düşmanının kapitalizm olduğu ilkesi üzerine kurulmuş bir ülkenin merkezinden, Kremlin'den, batılı bir kapitalist insanlığa "İnsanlığın en büyük düşmanı kapitalizm değildir. İnsanlığın en büyük düşmanı sosyalizm de değildir. İnsanlığın en büyük düşmanı nükleer silahlardır," diye sesleniyor ve Kremlinlerce de coşkuyla alkışlanıyordu. Gene yalnız bu kadar olsa. Tam 60 yıl sonra Kremlin'in kapıları Ortodoks papazlarına da yeniden açılıyordu. Bu bilinçle olsa gerek. Vatikan'ın temsilcileri, patrikler, kardinaller, kara cübbeli, kara sakallı Ortodoks papazları boyunlarındaki kocaman haçları sallaya sallaya tıpkı Napolyon'un yapamadığını, Hitler'in yapamadığını yapmış gibi kameraların, flaşların önünde gerçekten de inadına kasılarak böbürlene böbürlene girmişlerdi Kremlin'in içeri topluca. Bu papazlardan birine Moskova'da dünyaya seslenme olanağı bile verilmişti. Kremlin'den, kürsüden. Allah insan öldürenleri asla affetmez diyordu. Tıpkı bir şeyleri vaftiz edermiş gibi. Oysa gene bu mikrofonlardan yıllardır din bir afyondur denilmişti bütün dünyaya. Kısacası hem çok görkemliydi Moskova Forumu hem de çok ilginçti. Olağan dışıydı. Ve insana sil baştan ettiriyordu birçok şeyi. Acaba. Forumdan sonra da bizleri ülkelerinin bir başka köşesinde birer hafta daha ağırlamak istediklerini söylediler. Forumdaki tartışmaları mı, oralara tartışmamız mı amaçlıyorlardı? Yoksa Glanost'un etkilerinin ülkesinin öteki köşelerinde de gözlerimizle görelim mi diye istiyorlardı. Her neyse işte. Bana da Leningrad mı, Tiflis mi diye sordular. Tiflis mi? Yani Gürcistan mı? Heyt! Hemen narayı basmıştım. Elbette Gürcistan. Benden başka bir Fransız, bir Japon, bir Kamboçyalı, bir Vietnamlı ve bir Filipin yazar da Gürcistan demiştim eğer. Birinci ayrımın sonu sayfa 17.